Başka bir deyişle ben belirttiğim gibi bir adamım. Buna karşılık şuyum şuyum da var demedim. Kızcağızın çok korktuğunu görüyordum. Gene de sözlerimi yumuşatmaya kalkışmadım. Tam tersine korktuğunu göre göre sözlerimin anlamını pekiştirdim. Açıkça söylediğim şunlardı. Karnı doyacaktı ama güzel giyeceklermiş, tiyatroymuş, baloymuş bunları görmeyecekti. Ancak amacıma ulaştıktan sonra belki hepsi de olabilirdi. Bu ciddi tavrım beni gitgide coşturuyordu. Laf arasında seçtiği mesleği yani rehinciliği bir amacım olduğu için yaptığımı bildirdim. Demek ki durumum bunu gerektiriyordu. Böyle konuşmakta haklıydım. Çünkü gerçekten bir amacım vardı. İçinde bulunduğum koşullar beni zorluyordu. İzin verirseniz açıklayayım. Beyler, ben yaşamım boyunca rehincilikten nefret etmişimdir. Gerçi kendi kendime gizemli sözlerle konuşmak tuhaf kaçıyorsa da gerçekten toplumdan öç alıyordum. Öte yandan sabahleyin toplumdan öç aldığımı söyleyerek kızın benimle alay etmesi bir bakıma haksızlıktı. Ben tutup ona evet öç alıyorum deseydim katıla katıla gülecekti. O zaman düşeceğim gülünç durumu gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Anlaşılacağı üzere bir şeyi dolambaçlı bir yolla üstü kapalı bir biçimde söylerseniz insanların hayal gücünü lehinize çevirebilirsiniz. Bunun yanında kendi yönümden bir korkum olmadığını da belirtmeliyim. Biliyordum ki şişman bakkal kızın gözünde benden daha aşağı bir konumdaydı. Kızın kapısına gelmekle onun kurtarıcısı rolünü üstlenmiştim. Bunu anlıyordum. İnsan yaptığı alçaklıkları çok iyi anlar. Fakat bu bir alçaklık mıydı? Bunun kararını kim verebilir? Onu o zaman bile sevmiyor muydum? Durun, o zaman kendisine iyilik yaptığımdan hiç söz etmedim. Hem de hiç, tam tersine, bu iyilik benim için olacak, sizin için değil diye vurguladım. Bunu açıkça belirttim. Kendimi tutamamıştım. Belki biraz aptalca kaçtı. Çünkü yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Sonuçta kesin bir utku kazandığımı söylemeliyim. Durun, madem ki yaptığım işin alçaklığını, pisliklerini anımsadım, öyleyse aklımdan geçen son domuzluğu da anlatayım. Kızın önünde dururken kafamdan geçenler şunlardı. Biliyoruz, boylu poslusun, yakışıklısın, iyi eğitim görmüşsün. Kendimi övmek gibi olmasın ama göze batan bir çirkinliği yok. O sırada bunları düşünmem ne derece iyi bir şeydi bilmiyorum. Doğaldır ki bana evet yanıtını verdi. Şunu da hemen eklemeliyim. Evet demeden önce hayli düşündü. O kadar düşündü ki sonunda ben ne dersiniz diye sormak zorunda kaldım. Sözcüğünü biraz kuvvetli söylemekten kendimi alamamıştım. Bekleyin, düşünüyorum karşılığını verdi. Yüzünde büyük bir ciddilik vardı. Bunu başka türlü yorumlayabilirdim. Bakkalla benim aramda seçim yapıyor diyerek üzüldüm. Ah, o vakit hiçbir şey anlamıyordum. Bugüne kadar da anlamış değilim. Oradan kös kös ayrıldığımı anımsıyorum. Yolda Lucaria koşarak arkamdan yetişti. Beni durdurarak soluk soluğa şunları söyledi. Efendim, bizim sevgili hanım artık sizindir. Tanrı'nın bir bağışı olarak sizin. Ancak bunu kendisine belli etmeyin. Onurlu bir kızdır. Onurlu olsun. Ben onuruna düşkünleri severim. Onurlu bir kız, üzerinde egemenlik kuramadığımızdan kuşkulandığımız zaman çok sevimlidir. Öyle değil mi? Ah ben ne aşağılık, ne salak biriymişim. Bir de mutluluktan uçmaya kalkıyordum. Onun kapıda durup bana evet demesi için düşündüğü, benim de şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemediğim sırada, biliyor musunuz, onun kafasından şöyle bir düşünce geçebilirdi. Onunla da evlensem, bununla da, sonuçta ikisiyle de mutsuz olacaksam, şişman bakkalı seçmek daha doğru değil mi? Hiç değilse sarhoşken beni öldüresiye döver kurtulurum. Nasıl? Böyle bir düşünce geçemez miydi kafasından? Şimdi de anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Az önce aklından şunların geçebileceğini söyledim. En doğrusu iki mutsuzluktan daha kötüsünü seçmek. Yani bakkalı. Bu duruma göre kızın yönünden hangimiz daha kötüydük? Ben mi, bakkal mı? İnsanlara yiyecek satan biri mi? Yoksa Göte'den parçalar söyleyen rehinci mi? Çözümü zor bir soru bu. Aklı eren biri gelsin. Bunu hiçbir zaman anlamadım. Yanıtı da masanın üstünde yatıyor. Şimdi kalkmış bir de çözümü zor sorudan dem vuruyorum. Bakın gene kendimden söz etmeye başladım. Asıl sorun ben değilim. Bunu benim dışımda bir yerde aramak gerekir. Ama nerede? İşte bunu bir türlü çözemiyorum. Of, kafam çatlayacak gibi. Gidip yatayım bari. 3. İnsanların en soylusu benim. Buna bir de kendim inansam. Yattığım halde uyuyamadım. Kafamın bir yerinde küt küt diye nabzım atıyor. Başımdan geçenlerin hepsini, bütün bu pislikleri kavramak istiyorum. Ah şu pislik denen şeyler. Onu o vakit pislikten nasıl kurtarmıştım? Kızın bunu anlaması, davranışımı saygıyla karşılaması gerekirdi. Şimdi aklıma değişik düşünceler geldikçe hoşuma gidiyor. Örneğin ben 41 yaşımı devirmiştim. Kızsa henüz 16'sındaydı. Aramızdaki yaş farkından ileri gelen duygu beni büyülüyordu. Bu durum çok tatlı bir şeydi. Çok tatlı. Başka bir durumda ben İngiliz usulü evlenmeyi istiyordum. Yani nikahta yalnızca ikimiz olacaktık. İki tane de tanık. Bunlardan biri Lukerya, sonra derhal trene atlayıp sözün gelişi Moskova'ya gidecektik. Zaten orada işim vardı. 2 hafta bir otelde kalırdık. Kız buna karşı çıktı. Böyle bir şey istemezmiş. Kendisini teyzelerinden aldığıma göre geleneklere uyarak önce onları ziyaret etmeliymişiz. İster istemez razı oldum. Teyzelerine karşı gereken saygıyı gösterdim. Bununla da yetinmeyip o aşağılık yaratıklara 100'er ruble ödedim. Hatta daha fazlasını söz verdim. Kıza da bu yakışıksız durum yüzünden üzülmesin diye bir şey söylemedim. Teyzeleri hemen yumuşadılar. Bu arada kızın getireceği çeyiz hakkında aramızda tartışma çıktı. Kızcağızın bir şeyciği yoktu. Teyzelerinden de bir şey beklemiyordu. Bunun üzerine ben evliliğimizin çeyizsiz de olabileceğini kendisine kanıtladım. Çeyiz verecek kimsesi bulunmadığına göre her şeysini kendim yapacaktım. Bakın gene kendimden söz etmeye başladım. Ama aldırmayın siz bana. Bilsin diye kıza kimi düşüncelerimi anlatmaya fırsat bulabildim. Belki de biraz acele ettim. Burada çok önemli bir durum var ki belirtmeden geçemeyeceğim. Kız bana büyük bir aşkla bağlanmıştı. Kendini tutmaya çalıştığı halde akşamları beni sevinçle karşılıyor, heyecanla kekeleye kekeleye saflığını gösteren büyüleyici bir kekelemeydi bu. Çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını, doğduğu evi, annesini, babasını anlatıyordu. Onun bu heyecanını yatıştırmak için soğukkanlı davrandım. Amacıma uygun, kesin tavrım bu oldu. Onun coşkulu çıkışlarına anlayışlı davranmakla birlikte susarak karşılık veriyordum. Gene de aramızdaki farkı benim bilmecemsi bir adam olduğumu gördü. Ben özellikle anlaşılması güç biri olduğumda ısrar ediyordum. Bilmecemsi olmak için belki de bu aptallığı yaptım. Bana göre her şeyin başında ciddilik gelirdi. Hatta onu evime gene ciddiliğimi bozmadan götürmüştüm. Kısaca söylersek durumdan memnun olduğum halde sıkı bir sistem kurmak istiyordum. Fazla zorlamaya gerek kalmadan sistem kendiliğinden oturdu. Zaten başka türlü de yapamazdım. Önemli bir neden dolayısıyla sistemi kurmak zorundaydım. Ama durup dururken niçin kendime iftira ediyorum? Sistem diye bir gerçek yok muydu? Hayır, dinleyin. Bir insan hakkında hüküm vermek için işin aslını bilmek gerekir. Dinleyin. Nasıl başlasam bilmem. Başlamak çok zor. İnsan kendini haklı göstermeye kalkışınca işi zorlaşıyor. Durum şu. Diyelim gençler paradan nefret ediyor. Ben de tam tersine paraya değer veriyorum. Hem öylesine çok değer veriyorum ki karşımdaki günden güne sessizliğini artırıyor. Gözlerini fal taşı gibi açıyor, dinliyor, bakıyor, susuyor. Görüyorsunuz ya, genç insan yüce gönüllüdür, alıngandır, sabırsızdır, bir iş yolunda gitmezse hemen ondan yüz çevirir. Buna karşılık ben ondan anlayış, geniş görüşlülük istiyorum. Geniş görüşlülüğü doğrudan doğruya yüreğini aşılamaya çalışıyorum. Amacım yüreğinin ta derinliğinde gerçeği görüp anlaması. Şimdi size biraz bayağı da kaçsa bir örnek vereceğim. Bu yapıda birine, yani bizim kıza, niçin rehincilik yaptığımı nasıl anlatabilirdim? Doğrudan doğruya sözlerle açıklamaya kalksam bundan başka bir anlam çıkarabilir, ondan rehincilik mesleğimden ötürü özür dilediğimi sanırdı. O yüzden gururlu davrandım. Sessizlik dilini kullandım. Ben sessizce konuşma ustasıyım. Ömrüm boyunca susarak yaşadım diyebilirim. Sessizlik içinde geçen günlerimde başıma ne felaketler geldi, ne bahtsızlıklara katlandım. Toplum içinde itilip kakıldım. Sonra bir köşeye atılıp tümüyle unutuldum. Hiç kimse bunu bilmez. Birdenbire bu 16 yaşındaki kız çıkıyor karşıma, bir takım aşağılık heriflerden öğrendiklerine bakarak hakkımda her şeyi bildiğini sanıyor. Oysa asıl önemli olan benim gibi bir adamın yüreğinin içinde bulunandır. Ben hep susuyor, özellikle onun yanında susuyordum. Düne kadar böyle yaptım. Peki niçin susuyordum? Gururlu bir adam olduğum için. İstiyordum ki ben anlatmadan, aşağılık adamların sözlerine kanmadan bu adamı kendisi öğrenerek gerçeğe ulaşsın. Kendisi seçsin, kendisi anlasın. Evimi aldığım ilk zamanlar ondan tam bir saygı bekliyordum. Çektiğim acılardan dolayı karşımda duaya dursun istiyordum. Ben buna değen bir kişiydim. Her zaman gururlu davranmışımdır. Olursa hep olsun, olmazsa hiç olmasın diye düşünürdüm. Yarım mutlulukla yetinecek adam olmadığım için böyle davranmak, yani susmak zorundaydım. Kendin ses, kendin değerini anla. İstediğim buydu işte. Kabul edersiniz ki kendim kendime anlatmaya, açıklamalar yapmaya, önünde eğilmeye, saygısını kazanmaya kalksaydım ondan sadaka istemek gibi bir şey olurdu. Ama ben ne diye bunlardan söz ediyorum? Aptalca bir durum, aptalca, çok aptalca. Ben doğrudan doğruya ve ona acımadan böyle olduğunu özellikle vurguluyorum. Ona o zaman birkaç sözcükle gençlerin yüce gönüllülüğünün güzel bir şey olduğunu ama bunun beş para etmediğini anlattım. Niçin mi etmezdi? Çünkü zorlukları yaşamadan ucuzca elde edilen yüce gönüllülük önemli değildir. Gençlerin yüce gönüllülüğü yaşamdan edinilen ilk izlenimlerdir. İleride iş sıkıntıya binince neler olacaktır? Ucuz bir yüce gönüllülük her zaman kolaydır. Hatta insan canını bile kolayca verir. Çünkü delikanlılık çağında insanın kanı kaynar. İçinde enerji fazlası vardır. Gençler güzelliğe değer verirler. Buna karşılık daha zor, sessiz, suskun, yaldızsız, çok özveri gerektirip az şöhret sağlayan, kolayca kara çalınacak, yüce gönüllü bir kahramanlık tasavvur edin. Siz ki yüce ruhlu bir adamsınız. Öte yandan herkes tarafından bir alçak olarak gösterilebilirsiniz. Hadi böyle bir kahramanlığa kalkışın da görelim. Onun için bunu yapan pek çıkmaz. Oysa ben bütün yaşamım boyunca böyle bir kahramanın ruhunu taşıdım. Bizimki önce benimle tartıştı. Hem de uzun uzun. Sonra susmaya başladı. Hatta büsbütün suskunluğa gömüldü. Ancak beni dinliyor, beni dikkatle süzen gözlerini kocaman kocaman açıyordu. Daha sonra ne olsa beğenirsiniz. Yüzünde bana güvenmediğini gösteren o kötücül gülümsemeyi gördüm. İşte bu gülümsemeyle onu evime getirdim. Ancak şu da bir gerçek ki gidecek başka bir yeri yoktu. 4. Plan, hep plan. Bu işe önce kim başladı? Hiç kimse. İlk adımdan beri her şey kendi kendine oluştu. Onu evime getirirken sert davrandığımı söylemiştim. Halbuki daha ilk zamanlarda yumuşadım. Henüz nişanlıyken ona rehine verilecek eşyaları müşteriden kendisinin alacağını, parasını da kendisinin ödeyeceğini anlatmıştım. Bu sözlerime karşı çıkmadı. Buna dikkat ediniz. Üstelik hevesle işe koyuldu. Oturduğumuz dairenin eşyalarını değiştirmemiştik. Dairemiz iki odalıdır. Birisi rehin kasasının da içinde bulunduğu büyük salon, öteki ise kendimizin kullandığı oldukça geniş yatak odası. Mobilyalarımızın hepsi de eskimiş şeylerdi. Hatta teyzelerininkinden daha berbat. Kandille kutsal tasvir dolabı kasanın bulunduğu salondadır. Bizim odamızda içinde birkaç kitap bulunan bir dolaptan başka bir de sandık var. Anahtarları bende. Yatak, masa ve birkaç sandalyeyi de unutmayalım. Daha nişanlıyken bir günlük yaşamımız için, yani mutfak masraflarımız için ona eski evlerinden kaldırıp getirdiğimiz Lükarya'ya bir rublenin yeteceğini söylemiştim. 3 yılda 30.000 ruble biriktirmeliyiz dedim. Hiç sesini çıkarmadı. Ben gene de günlük harcayacağımız paraya kendiliğimden 30 kapik ekledim. Tiyatroya gidişimiz de böyle oldu. Daha nişanlıyken tiyatro yok demiştim. Sonra ayda bir kere gitmeye karar verdim. Bize daha uygun düşer diye koltuk bileti alıyorduk. Birlikte 3 kere gittik. Mutluluk peşinde piyesiyle sanıyorum şarkıcı kuşları gördük. Ben de ne diye bunları anlatıp duruyorum? Sessizce gidiyor, sessizce dönüyorduk. Niçin daha ilk günden konuşmamaya başladık? Oysa aramızda kavga filan yoktu. Kız gene de susuyordu. Onun bana gizli gizli baktığını anımsıyorum. Bunu gördüğüm zaman sessizliğimi artırdım. Gerçeği söylemem gerekirse susmakta ısrar eden o değil, bendim. O 1-2 kez coşkulu davrandı. Boynuma sarılmak için üzerime atıldı. Ancak bunlar hastalık derecesinde sinirli bir coşkunluktu. Oysa ben güvenilir bir mutluluk istiyor, bunun yanında ondan saygı bekliyordum. O nedenle coşkulu davranışlarını soğuk karşıladım. Bunda da haklıydım. Çünkü her coşkunluk gösterisinin ardından ertesi gün aramızda kavga çıkıyordu. Aslında buna kavga denemezdi. Suskunluk ve bunun peşinden her sefer biraz daha büyüyen küstahça tavırlardı. Başkaldırı ve bağımsızlık. İşte bu vardı. Onu da becerse bari. O uysal yüzü gün geçtikçe sertleşmeye, küstahlaşmaya başlıyordu. Beni daha nefret verici bulduğuna kalıbım basarım. Çünkü gözlerinden okudum. Coşku nöbetlerinden sonra iyice kendinden geçtiğinden kuşkum yok. Sen onu çamurdan, yoksulluktan çek çıkar, döşeme silmekten kurtar, o senin evine gelince yoksul yaşantınızı ileri sürerek sana burun kıvırsın. Oysa yoksul denilecek bir yaşantımız yoktu. Tutumluluk vardı. Sırası gelince lükse de izin veriyordum. Güzel, temiz giyinmek gibi. Eskiden de kocanın temizliği karısının hoşuna gider diye düşünürdüm. Onun asıl yoksulluğumuzdan dolayı değil, cimrilik ederek para biriktirişime kızdığını biliyordum. Bir amacı var da onun için sert davranıyor diyordu herhalde. Tiyatroyu birdenbire kendisi istemez oldu. Ancak yüzündeki alaylı gülümsemeler azalmadı. Ben de gittikçe daha çok surat astım, suskunluğumu artırdım. Kendimi haklı göstermeye mi çalışıyorum? Yok öyle bir şey. Asıl sorun rehin dükkanımızdan kaynaklanıyordu. Söylememe izin veriniz, ben kadının, özellikle 16 yaşındaki bir kadının erkeğine boyun eğmemesi olanaksızdır sanıyordum. Kadınlarda özgünlük, orijinallik yoktur. Bu kesin, hatta benim için şimdi bile bu yadsınmaz bir gerçek. Şurada masanın üstünde yatan kendisi bile tersini kanıtlayamaz. Gerçek gerçektir. Bu durumda Stuart Mill'in elinden de bir şey gelmez. Ah, seven kadın, gerçekten seven kadın kocasının kusurlarını, hatta işlediği cinayeti bile yüceltir. Böyle durumlarda seven kadının bulduğu bağışlatıcı özürleri erkeğin kendisi arasa bulamaz. Bu bir yüce gönüllülüktür ama özgünlük değildir. Kadınlar yalnızca özgün olmayışları yüzünden yenik düşerler. Bana şu masada yatanı göstermekle elinize ne geçecek? Onun masada bulunuşu özgünlük mü sanıyorsunuz? Ah ah! Dinleyin, onun aşkından o zaman emindim. Boynuma sarılıyordu. Demek ki seviyordu. Daha doğrusu sevmek istiyordu. Evet, bu böyleydi. Sevmek istiyordu, sevgi arıyordu. En önemlisi de şu ki, bağışlatıcı özür araması için bir kusurum yoktu. Bir suç işlememiştim. Rehinci olduğum için böyle yaptığını söyleyebilirsiniz. Bunu başkaları da söyledi. Rehincilik yapıyorsam bundan ne çıkar? İnsanların en yüce gönüllülerinden biri olarak rehinciliğe başlamışsam bunun bir nedeni olmalı. Görüyorsunuz ya baylar, bizim de kendimize göre düşüncelerimiz var. Demek istiyorum ki bazı düşünceleri sözlerle anlatmaya kalkışınca aptalca bir şey oluyor. Kendimiz için utandırıcı bir durum ortaya çıkıyor. Neden? Belli bir nedeni yok. Çünkü ciğere beş para etmeyen insanlarız biz. Doğrulara katlanamıyoruz. Yahut da bilemiyorum, demin insanların en yüce gönüllüsü benim dedim. Böyle söylemek gülünç bir şey ama gerçektir. Gerçeğin gerçeğidir. Evet, herkes gibi benim de yaşamımı kazanmaya, rehince dükkanı açmaya hakkım vardır. Çünkü siz insanlar beni aranızdan kovdunuz. Sessiz bir nefretle karşıladınız. Benim aranıza katılmak için gösterdiğim tutkulu atılışa unutamayacağım bir davranışla yanıt verdiniz. Öyleyse şimdi ben de sizden bir duvarla ayrılmaya, bu 30 bin rubleyi biriktirip Kırım'da ya da güney kıyılarında, dağlarda, bağlarda 30 bin rubleye alacağım kendi çiftliğimde oturmaya, en önemlisi de hepinizden uzak, kimseye kin duymadan, kendimce bir ülkeye inanıp sevdiğim bir kadınla, Ulu Tanrı bağışlarsa kendi ailemle, çevremdeki insanlara yardım ederek yaşamaya bal gibi hakkım vardır. Doğaldır ki şimdi bunu kendi kendime söylüyorum. O zaman herkese açıklasaydım ne aptalca bir hareket olurdu. Gururlu susuşumun nedeni buydu. Bu yüzden sessizce oturuyorduk. 16 yaşında bir yeni yetme çektiğim acıları, kendimi haklı çıkarmaya çalışmamı nasıl anlayabilirdi? Onda dürüstlüğün yanında yaşamı tanımayışı, gençliğin kolayca kanışı, temiz yüreklerin körlüğü vardı. En önemlisi de rehinciliğe karşı nefretten gözü dönmüştü. Oysa ben namussuzluk mu yapıyordum? Nasıl davrandığımı, insanları dolandırmadığımı görmüyor muydu? Şu dünyada gerçek ne korkunç bir şeydir. Kimse gerçeği görmek istemiyor. Bu güzel, bu uysal, bu melek kız bir zorbaydı. Bana acı çektiren, işkence eden bir zorba. Bunları belirtmeden geçersem kendime iftira etmiş olurum. Onu sevmiyor muydum sanıyorsunuz? Benim onu sevmediğimi kim söyleyebilir? Anlıyorsunuz ya, burada açıkça bir alay, yazgımın ve doğanın çirkin bir alayı var. Biz insanlar feleğin lanetine uğramışız. Yaşamımız ta baştan kötülüğe bulaşmış. Özellikle benimkisi. Ancak şimdi anlıyorum, bir yerde yanlışlık yaptım. Bir şey eksik kaldı, bir boşluk bıraktım. Oysa her şey açık seçik, planlarım gökyüzü gibi aydınlıktı. Ciddi ve gururluydum. Kimsenin beni davranışlarımdan dolayı avutmasına gerek yoktu. Acılara sessizce katlanıyordum. Her şey tam söylediğim gibiydi. Yalan dolana sapmıyordum. Davranışlarımda bir yüce gönüllülük görür, şimdilik bunu beceremiyorsa bile zamanla her şeyi anlar. İşte o zaman bana 10 kat değer verir, ellerini kavuşturarak önümde eğilir, diyordum. Planım buydu. Anlaşılan bir şeyi unutmuştum ya da gözümden kaçmıştı. Bu işi beceremediğim ortada. Ama yeter artık, yeter. Şimdi özür dileyeceğim, bağışlamasını isteyeceğim birisi var mı? Her şey bitmiştir. Sen yürekli adamsın, gururunu yitirme. Suçlu olan sen değilsin. Gerçekleri açık açık söylerim. Gerçeklerle yüz yüze gelmekten korkmam. Haksız odur, haksızlık eden odur. 5. Uysal kız baş kaldırıyor. Aramızdaki kavgalar onun birdenbire parayı kendi canının istediği gibi ödemesiyle, eşyalara değerinden fazla değer, fiyat biçmesiyle, hatta bu konuda benimle 2 kez tartışmaya girmesiyle başladı. Ben buna kesinlikle karşı çıktım. O sırada bir de yüzbaşının karısı diye biri çıktı ortaya. Bir gün yüzbaşının karısı ölmüş kocasının armağanı olan bir madalyonla dükkana geldi. Madalyonun elbette bir anı değeri vardı. Ben 30 ruble ödedim. Kadın acı acı sızlanmaya, emaneti kaybetmeyelim diye dil dökmeye başladı. Derken 5 gün sonra elinde 8 rublelik bir bilezik, bunu madalyonla değiştirmemiz dileğiyle karşımıza dikildi. Ben hemen isteğini geri çevirdim. O sırada karımın gözlerinden bir şeyler okumuş olmalı ki, benim dükkanda bulunmadığım bir sırada yeniden gelmiş, madalyonu bilezikle değiştirmiş. Aynı gün durumu öğrenince karımı kırmadan mantıklı, kararlı bir konuşma yaptım. Bunları söylerken yatağın ucunda oturuyor, yere bakıyor, sağ ayağının ucuyla halıyı tırtıklıyordu. Onun sevdiği bir hareketti. Dudaklarında da kötücül bir gülümseme vardı. Sesimi hiç yükseltmeden, "Paralar benimdir, yaşama kendi gözlerimle bakmak hakkımdır," dedim. Onu evime getirmeye karar verdiğimde ondan hiçbir şey gizlememiştim. Bunu da belirttim. Birdenbire oturduğu yerden hop diye fırladı, tir tir titremeye, inanır mısınız, ayaklarını yere vurarak üstüme yürümeye başladı. Bu yırtıcı bir hayvandı. Delilik nöbeti geçiren, bunalıma girmiş bir hayvandı. Şaşkınlıktan dona kalmışım. Ondan böylesi bir hırçınlığı beklemiyordum.